Ayrım 2.
Senenlerle dolmuş körfezler, titrek kıyıların ılıklığı. Ah, gene ovaya doğru yollar varsa, bunaltıcı öğle havaları, tarlalarda içkiler, harman yerlerinde geceleri yatılacak çukurlar varsa, doğuya doğru yollar varsa, sevgili denizler üzerinde gemi yolları, Musul'da bahçeler, Togurt'ta danslar, halvet ya da çoban türküleri varsa, kuzeye doğru yollar varsa, Nijni'de panayırlar, karları havalandıran kızaklar, donmuş göller varsa, arzularımız elbette sıkıntı duymayacaklardır Nathaniel. Limanlarımıza gemiler geldi. Bilinmedik kıyıların olgun meyvelerini getirdiler. Biraz çabuk boşaltın yüklerini. Boşaltın da tadalım artık. Besinler, size bel bağlıyorum besinler. Doygunluklar, sizi arıyorum. Siz yaz gülüşleri gibi güzelsiniz. Karşılığı şimdiden hazırlanmış. Bir arzum yok, biliyorum. Her açlığım ödülünü bekliyor. Besinler, size bel bağlıyorum besinler. Bütün uzamda sizi arıyorum. Bütün arzularımın doygunlukları. Yeryüzünde tanıdığım en güzel şey açlığımdır. Ah Nathaniel, her zaman sadık kaldı o. Hep kendini bekleyenlere, bülbül şaraptan mı sarhoş olur? Kartal sütten mi? Ardıç suyu ardıç kuşlarını hiç sarhoş etmez mi? Kartalı uçuşu sarhoş eder, bülbülü yaz geceleri. Ova sıcaktan titrer. Nathaniel, her coşkunluk senin için bir sarhoşluk olabilmeli. Her yediğin seni sarhoş etmiyorsa, yeterince acıkmadın demektir. Her kusursuz işe şehvet eşlik eder. Onu yapman gerektiğini bundan anlarsın. Güçlükle iş başarmayı bir üstünlük sayanları hiç sevmem. Güçse, başka şey yapsalar daha iyi ederler. Bu işte duyulan sevinç, çalışmanın beğenildiğinin belirtisidir. Hazımın içtenliği de benim için önderlerin en önemlisidir Nathaniel. Bedenimin her gün ne kadar şehvet istediğini, kafamın ne kadarına dayanabildiğini bilirim ben. Sonra uykum başlayacaktır. Benim için yerle göğün bundan öte hiçbir değeri yoktur. Çok tuhaf hastalıklar vardır. Elde olmayanı istemekten gelir. Biz de dediler, biz de ruhumuzun yürekler acısı sıkıntısını tanıyacağız. Adullam mağarasından, sarnıçların suyunun ardından içini çekiyordun David. Ah diyordun, Bethlehem duvarların dibinden fışkıran serin suyu kim getirecek bana? Çocukken susuzluğumu giderirdim orada. Ama ateşler içinde arzuladığım bu su şimdi tutsak. Geçmişin sularını yeniden tatmaya çalışma Nathaniel. Nathaniel, geçmişi gelecekte yeniden bulmaya çalışma sakın. Her anın belirsiz yeniliğini yakala. Önceden hazırlama sevinçlerini. Ya da bil ki, onu hazırladığın yerde karşına bir başka sevinç çıkacaktır. Her mutluluğun bir karşılaşmadan doğduğunu ve her an yolunda bir dilenci gibi karşına çıktığını anlamadın mı? Mutluluğunu buna eş olarak düşlemedin diye onun öldüğünü düşünüyorsan, onu ancak ilkelerine, dileklerine uygun olunca benimsiyorsan, yazıklar olsun sana. Yarının düşü bir sevinçtir ama yarının sevinci de başka bir sevinçtir. Şükürler olsun ki hiçbir şey kendisi üstüne kurulmuş düşe benzemez. Çünkü her şey farklı olarak bir değer taşır. Gel, sana şu sevinci hazırladım demenizi sevmiyorum. Ben artık karşıma çıkıveren sevinçleri seviyorum yalnız. Sesimin kayadan fışkırtacaklarını seviyorum. Bizim için akacaklar böyle, yeni, güçlü, baskıdan boşanan yeni şaraplar gibi. Sevincimin hazırlanmış, bezenmiş olmasını sevmem. Sulamite'in odalardan geçmiş olmasını da sevmem. Salkınların bıraktığı lekeleri ağzından silmedim onu öperken. Öpüşlerden sonra da ağzımı serinletmeden tatlı şarap içtim. Sonra kovandaki balı mumuyla yedim. Nathaniel, sevinçlerinin hiçbirini hazırlama. Ne iyi diyemeyince ne yapalım de. Bu söz büyük mutluluklara gebedir. Mutluluk anlarına Tanrı vermiş gibi bakanlar vardır. Ya ötekilere? Ötekilere kim vermiş gibi bakarlar? Nathaniel, Tanrı'yı mutluluğundan ayrı görme. Beni yarattığı için Tanrı'ya minnettar olamam, öyle ya. Dünyaya gelmesem yaratmadı diye kızamayacaktım. Nathaniel, ancak doğallıkla söz etmeli Tanrı'dan. Varlık bir kez benimsendikten sonra toprağınki de, insanınki de, benimki de doğal görünsün isterim. Ama bunu fark etmenin şaşkınlığı karıştırıyor benim aklımı. Elbet ben de ilahiler söyledim ve Tanrı varlığının güzel kanıtlarının şarkısını yazdım. İşte. Nathaniel, en şiirli duyguların Tanrı varlığının bin bir katı üzerindekiler olduğunu öğreteceğim sana. Anlıyorsun değil mi? Onları burada bir daha söylemek değil işimiz. Söyleyip geçmekse hiç mi hiç değil. Hem de kimileri varlığını kanıtlamaktan öteye geçmez. Bize süreklilikleri de gerek. Biliyorum, biliyorum ha. Evet, ermiş Anselme'nin kanıtı var. Sonra Mutlu Adaların savunusu. Ama ne yazık. Ne yazık Nathaniel. Herkes oturamaz orada. Biliyorum, en büyük çoğunluğun benimsenmesi var. Ama sen cennetlikler azınlığına inanırsın. İki kez ikinin dört edişiyle kanıtlanmak var. Ama herkes hesap bilmez Nathaniel. İlk yürütenle kanıtlamak var. Ama orada ondan önce bulunan da var. Nathaniel, biz orada değildik, çok yazık. Erkeğin, kadının yaratılışını görürdük. Sonra bebek doğma işlerine şaşmalarını, Elbrus servilerinin öyle yüzyıllık, hem de sularla önceden çukurlaşmış dağlar üstünde doğmak yüzünden yorgunluklarını görürdük. Nathaniel, orada olmalı da şafağı görmeliydik. Hangi tembelliğe kapıldık da önceden kalkmadık? Sen yaşamak istemiyor muydun? Ah, ben elbette isterdim. Ama o sırada Tanrı ruhu, zaman dışında, sular üzerinde uyuduktan sonra yeni yeni uyanıyordu. Nathaniel, ben orada bulunsaydım, her şeyi biraz daha geniş yapmasını isterdim ondan. Öyle olsa bile farkına varılmazdı şimdi, deme. Amaçlarla kanıtlama vardır. Ama herkes güdülen amacın gidilen yolları haklı çıkaracağını düşünmez. Tanrı'nın varlığını ona duyulan aşkla kanıtlayanlar vardır. İşte ben de bunun için her sevdiğimi Tanrı diye adlandırdım Nathaniel. Her şeyi sevmek istedim bunun için. Seni de sayarım diye korkma. Senden başlamazdım. Ben birçok şeyleri insanlardan üstün tuttum. Yeryüzünde en çok sevdiklerim onlar olmayacak. Çünkü sakın aldanma Nathaniel. Elbette iyilik değil en güçlü yanım. En iyi şeyin bu olduğunu da sanmam. İnsanların en çok saygı beslediğin yanları da iyilikleri değil Nathaniel. Tanrı üstün tut onlardan. Ben de övdüm Tanrı'yı. Onun için ilahiler söyledim. Hatta bu işi yaparken biraz fazla abarttım sanırım. Böyle törebilim dizgeler kurmak seni çok mu eğlendiriyor dedi bana. Hiçbir şey törebilim kadar eğlendirmez beni dedim. Aklımın isteklerini karşılarım onunla. Ona bağlı olmasını istemediğim bir sevinci tatmam. Artırır mı onu? Hayır dedim. Beni haklı çıkarır. Elbette bir öğretinin, hatta tam bir düşünce dizgesinin yaptıklarımı doğru çıkarması çoğu zaman hoşuma gitti ama kimi zaman da ona ancak şehvetimin sığınağı diye bakar oldum. Her şey zamanında gelir Nathaniel. Her şey kendi gereksinimimden doğar. Dışa vurmuş bir gereksinimden başka bir şey de değildir. Bana bir akciğer gerekti dedi ağaç. Öz suyum yaprak oldu o zaman. Onda soluk alabilmek için yaprak oldu. Sonra ben soluk alınca yaprağım düştü. Ben de bu yüzden ölmedim. Yaşam üzerinde bütün düşüncelerim meyvamdadır. Nathaniel, şimdi bu öyküyü kötüye kullanırım diye korkma sakın. Çünkü pek beğenmem onu. Ben sana yaşamdan başka bilgelik öğretmek istemiyorum. Düşünmek büyük bir tasadır çünkü. Gençken yaptıklarımın sonunu uzaktan gözetlemekten yorulmuştum. Ancak hiçbir şey yapmayınca güvenebiliyordum günah işlemeyeceğimi. Sonra şunu yazdım. Ben tenimin kurtuluşunu ruhumun çaresiz zehirlenişine borçluyum. Başka bir şey değil. Sonra da bu sözle ne demek istediğimi hiç mi hiç anlamaz oldum. Nathaniel, ben artık günaha inanmıyorum. Ama anlayacaksın ki biraz düşünme hakkı kazanmak için çok çok sevindim. Tsunami'nin oğlu üzerine kapandığı gibi dudakları dudaklarının üzerinde, gözleri gözlerinin, elleri ellerinin üzerinde uzandı. Işıklar saçan kocaman yüreğimle senin o hala karanlık ruhuna karşı üstüne uzanmak isterdim senin. Dudaklarım dudaklarının üstünde, alnım alnının, senin o soğuk ellerin yakıcı avuçlarımda, yüreğim çarpa çarpa ve çocuğun teni ısındı der kitap. Çarpıntılı ve düzensiz bir yaşam sürmek üzere şehvet içinde uyanasın diye, sonra beni bırakasın diye. Nathaniel, işte ruhumun bütün sıcaklığı, al götür. Nathaniel, coşkuyu öğretmek istiyorum sana. Nathaniel, sana benzeyenin yanında kalma. Hiç kalma Nathaniel. Bir çevre sana benzeyince ya da sen çevreyle benzerleşince senin için yararlı bir yanı kalmaz. Bırakmalısın o çevreyi. Senin için kendi ailen kadar, kendi odan kadar, kendi geçmişin kadar tehlikeli bir şey yoktur. Her şeyden yalnızca sana getirdiği eğitimi al. İçinden taşan şehvet onu tüketsin. Nathaniel, sana anlardan söz edeceğim. Varlıkları ne güçlüdür, anladın mı? Yeterince sürekli olmayan bir ölüm düşüncesinin yaşamın en ufak bir anı kadar bile değeri yoktur. Ve anlamıyor musun ki her an, ölümün o çok karanlık fonundan ayrılmasa, bu hayranlık verici parıltıya bürünemezdi. Yapmak için çok zaman olduğu söylenseydi, kanıtlansaydı, hiçbir şey yapmaya çalışmazdım. Bütün ötekileri de yapmaya zamanım olduğundan, önce bir şeye başlamak istediğim için dinlenirdim. Bu yaşam biçimimin biteceğini ve yaşadıktan sonra her geceden beklediğimden biraz daha derin, biraz daha unutkan bir uyku içinde dinleneceğimi bilseydim, yapacağım herhangi bir şeyden başka bir şey olmazdı hiçbir zaman. Böylece ayrı bir sevinç bütünlüğü için yaşamımın her anını ayırmaya alıştım. Bütün bir mutluluk özelliğini hemen orada yoğunlaştırabilmek için öyle ki en yakın anıdan sonra bile kendimi tanımaz oluyordum. Şu kadarını söylemekte bile büyük bir haz vardır, Nathaniel. Hurma ağacının meyvasına hurma derler. Çok güzel bir yiyecektir. Hurmanın şarabına lagmi derler. Mayalanmış öz suyudur bu onun. Araplar onunla sarhoş olurlar. Ben pek sevmem. Kuardi'nin güzel bahçelerinde şu Kabil çobanı bana bir bardak lagmi sunmuştu. Bu sabah kaynaklar yolunda dolaşırken görülmedik bir mantar buldum. Portakal kırmızısı bir manolya gibiydi. Ak bir kılıfa bürünmüştü. İçinden çıkmış tohum tozlarından oluşan düzenli, kül rengin akışlar vardı üzerinde. Açtım, çamurlu bir maddeyle doluydu. Ortası duru bir pelteydi. Mide bulandırıcı bir koku çıkıyordu içinden. Çevresinde daha açık başka mantarlar vardı ama onlar artık kocamış ağaçların gövdelerinde görülen şu yassılaşmış, marazlı şişler gibiydi. Tunus'a gitmeden önce yazıyordum bunu. Şimdi de ben bakar bakmaz her şeyin nasıl bir önem kazandığını göresin diye buraya geçiriyorum. Zaman zaman da bana öyle geliyordu ki, çevremde başkaları, yalnız bende kendi özel yaşama duygumu çoğaltmak için çırpınıyorlardı. Dün şuradayım, bugün buradayım. Tanrım, bana ne onlardan ki? Derler, derler, derler. Dün şuradaydım, bugün buradayım. Günler bilirim ki, İki kez ikinin dört ettiğini kendi kendime yinelemek bile belli bir mutlulukla doldururdu içimi. Masanın üstünde kendi yumruğumu görmek bile. Başka günlerde bilirim ki ne olursa olsun fark etmezdi. Üçüncü kitap. Villa Borghese. Bu havuzda, yarı gölge, her damla, her ışın, her varlık şehvetle can çekişiyordu. Şehvet. Durmadan yinelemek isterdim bu sözcüğü. Rahatlığın eş anlamlı olsun isterdim. Hatta yalnız var olmak sözcüğü bile yetsin isterdim. Ah! Tanrı'nın dünyayı yalnız bu amaçla yaratmamış olması akla sığmaz bir şey. Bir düşünüldü mü? Çok hoş, çok da serin bir yer burası. Burada uyumanın çekiciliği öylesine büyüktür ki o güne dek tadılmamış gibi gelir insana. Orada çok tatlı besinler acıkmamızı bekliyorlardı. Halatlar arasında denizcilerin türküsü canımı sıkıyor. Ah bir bilseydin, bir bilseydin, fazlasıyla yaşlı ve çok genç toprak, insanın kısacık yaşamındaki acı ve hoş tadı, o doyulmaz tadı bir bilseydin, bir bilseydin, ey ölümsüz dış görünüş düşüncesi, ölümün yakın bekleyişi ana ne büyük bir değer kazandırır. Ey bahar, yalnız bir yıl yaşayan bitkilerin zayıf çiçekleri daha ivecendir. İnsanın yaşamda yalnız bir baharı vardır. Bir sevincin anısı da yeni bir mutlulukla yaklaşması olamaz. Fiesole Tepesi. Güzel Floransa. Ağır başlı incelemeler kenti, lüks ve çiçek kenti. Daha çok ağır başlı, Mersin çekirdeği ve ince defne çelengi. Vincigliata Tepesi. Gökte bulutların eridiğini ilk orada gördüm ben. Buna çok şaştım. Çünkü gökte böyle kendi kendilerini emecekleri aklıma bile gelmezdi. Yağmura kadar sürerler, ancak kalınlaşırlar sanırdım. Ama nerede? Bütün yumakların birer birer silindiğini görüyordum. Gökyüzü kalıyordu kala kala. Çok güzel bir ölümdü bu. Gökyüzünün göbeğinde bir silinişti. Roma, Montepincio. Aşk gibi bir şey sağladı o gün sevincimi. Ama aşk değildi. Hiç değilse insanların konuştukları, aradıkları aşk değildi. Güzellik duygusu da değildi. Bir kadından gelmiyordu. Düşüncemden de gelmiyordu. Şimdi bunun ışığın coşup kendinden geçmesinden başka bir şey olmadığını söylesem anlar mısın? Bu bahçede oturuyordum. Güneşi görmüyordum. Ama yayınık bir ışıkla parlıyordu hava sanki. Göğün maviliği sıvılaşıp yağmur gibi yağıyordu. Evet, gerçek ışık dalgaları, ışık anaforları vardı. Yosunlar üstünde damlalar gibi kıvılcımlar vardı. Evet, gerçek, ağaçlık yoldan ışık akıyor diyeceği gelirdi insanın. Yaldızlı köpükler de bu ışık çizgisinin sel gibi akışı içinde dalların ucunda kalıyordu. Napoli, denize ve güneşe karşı küçük berber dükkanı, sıcaklık rıhtımları. İçeriye girilirken kaldırılan perdeler. Bırakıverir insan kendini. Uzun zaman sürecek mi bu iş? Dinginlik. Yanaklarda sabun köpüğünün titreyişi. Sakalı kazıdıktan sonra daha usta bir usturayla bir daha kazıyor. Şimdi de ılık suya batırılmış, deriyi yumuşatan bir küçük süngerin yardımıyla dudağı kaldırmada. Sonra hoş kokulu, yumuşacık bir suyla yanıklığı yıkıyor, sonra da bir merhemle yatıştırıyor yanmayı. Yerimden kımıldamamak için saçlarımı da kestiriyorum. Amalfi gece. Gececil bekleyişler vardır. Hangi aşkın daha bilinmez. Deniz üstündeki küçük oda, ayın, deniz üstündeki ayın çok güçlü aydınlığı uyandırdı beni. Pencereye yaklaşırken vakit şafaktır sanıyordum. Az sonra güneşin doğuşunu göreceğim sanıyordum. Ama nerede? Şimdiden dolu, tümüyle olmuş şey. Ay, tatlı, tatlı, tatlıydı. İkinci Faust'ta Helen'in karşılayışı gibi. Issız deniz. Ölü köy. Karanlıklarda bir köpek uluyor. Pencerelerde paçavralar. İnsana yer yok. Bütün bunların nasıl uyanacağını anlamaz olmak. Köpeğin taşkın kederi. Sabah olmayacak. Uyumak da olanaksız. Yapar mısın? Şunu ya da bunu. Issız bahçeye çıkar mısın? Kıyıya iner de çimer misin? Portakal toplamaya gider misin? Ayın altında kül rengi görünen portakallardan. Bir okşayışla köpeği avutur musun? Kaç kez doğanın benden bir iş istediğini duydum. Hangisini yapmalıydım bilemedim. Gelmeyecek uykuyu beklemek. Duvarlarla çevrili bu bahçede, merdivenlere dokunan dallara tutuna tutuna bir çocuk geldi ardımdan. Merdiven bu bahçe boyunca uzanan setlere giderdi. İçeriye girilemezmiş gibi gelirdi insana. Yapraklar altında okşadığım küçük yüz. Gölgeler hiçbir zaman perdeleyemeyecek senin parıltını. Alnında saçlarının gölgesi de gittikçe daha karanlık görünüyor. Sarmaşıklara, dallara asılarak bu bahçeye ineceğim. Kocaman kuş kafeslerinde bile duyulamayacak kadar bol türküyle dolu, bu korulukta sevgiden ağlayacağım. Akşam yaklaşıncaya dek, gecenin belirtisi çeşmelerin suyunu yaldızlayıp sonra derinleştirinceye dek. Ve dallar altında birleşmiş hoş bedenler. Duyarlı bir parmakla dokundum sedefli derisine. Güzelim ayaklarını görüyordum. Sessizce konuyorlardı kumun üstüne. Sirakus. Düz tekneli kayık, basık gök ki bazı bazı ılık yağmur biçiminde bize kadar inerdi. Su bitkilerinin bataklık kokusu, bitkilerin sürtünüşü. Bu mavi kaynağın bereketli fışkırışını suyun derinliği gizliyor. Çıt yok. Bu ıssız kırda, bu doğal, bu geniş havuzda papirüsler arasında bir su çiçeklenişi gibi bir şey. Tunus. Bütün gökte bir yelkene yetecek kadar aklıktan, suda gölgesine yetecek kadar yeşillikten başka hiçbir şey yok. Gece karanlıkta ışıldayan yüzükler, içinde gezilen ay ışıkları, gündüzünkilerden farklı düşünceler. Çölde ayın uğursuz aydınlığı, mezarlıklarda serseri cinler, mavi taşlar üzerine yalın ayaklar. Malta. Havanın daha çok aydınlık olduğu ama gölgelerin tükendiği sıralarda, meydanlarda yaz alacakaranlıklarının olağanüstü sarhoşluğu, çok özel coşkunluk. Nathanel, gördüğüm en güzel bahçeleri anlatacağım sana. Floransa'da gül satarlardı. Kimi günler bütün kent burcu burcu kokardı. Her akşam Kasines'te dolaşırdım. Pazarlarda çiçeksiz Boboli bahçelerinde. Sevilla'da, Giralda'nın oralarda eski bir cami avlusu vardır. Orada yer yer karşılıklı portakal ağaçları yükselir. Avlunun öbür yanlarına taşlar döşenmiştir. Çok güneşli günlerde insanın ufacık daralmış bir gölgesi vardır burada. Dört köşelidir. Duvarlarla çevrilidir. Güzelliği eşsizdir ama nedenini anlatamam sana. Kentin dışında parmaklıklarla çevrili kocaman bir bahçede sıcak ülkelerin birçok ağaçları yükselir. Buraya girmedim. Girmedim ya, parmaklıklar arasından baktım. Penç tavuklarının koştuklarını gördüm. Orada evcilleşmiş birçok hayvanlar bulunduğunu düşündüm. Alkazar'ın nesini anlatsam sana? Acem harikası gibi bir bahçe, sana ondan söz ederken onu hepsinden üstün tutuyormuşum gibi geliyor bana. Hafıza okuyup onu düşünüyorum. Şarap getirin bana. Getirin de üstümü kirleteyim. Öyle ya, ben aşktan sendeliyorum. Bir de bana bilge diyorlar. Yollarda çeşit çeşit fıskiyeler hazırlanmış, yollar mermerle döşenmiş, mersin ağaçlarıyla, servilerle çevrilmiş. İki yanda mermer havuzlar var. Kralın sevgilileri çimerdi bunların içinde. Burada güllerden, nergizlerden, defnelerden başka çiçek göremezsin. Kocaman bir ağaç vardır bahçenin sonunda. Bu ağaçta kadife tüylü bir bülbül olduğu sanılır. Sarayın yanında çok çirkin havuzlar vardır. Münih'teki hükümdar konutu havuzlarını andırırlar. Orada baştan başa hayvan kabuklarından yapılmış heykeller bulunur. Bir bahar günü inatçı bir asker bandosunun yakınında mayıs otlu dondurmalar tatmak için Münih'in krallık bahçelerine gitmiştim. Kaba ama ezgisever bir kitle. Akşam yüreklere işleyen bülbül sesleriyle büyülenirdi. Türküleri bir Alman şiiri gibi bitirirdi beni. Öyle yoğun bir haz vardır ki çok güç aşabilir insan. Gözyaşları dökmeden de aşamaz. Bu bahçenin hazları bile bana acı acı, şimdi başka yerlerde de olabileceğimi düşündürtüyordu. Sıcaklıkların tadını daha ayrı bir biçimde çıkarmayı o yaz öğrendim. Göz kapakları çok güzel erer bu tada. Vagonda bir gece anımsıyorum. Açık pencerenin önünde geçirtmiştim daha. Serin esintinin dokunuşunu tatmaya vermiştim yalnız kendimi. Gözlerimi yumuyordum. Uyumak için değil, bunun için. Sıcak bütün gün boğucuydu. O akşam hala ılık hava, tutuşmuş göz kapaklarıma gene de serin ve sıvı gibi geliyordu. Granada'da zakkum ağaçlarıyla kaplı Generalife setleri benim gördüğümde çiçeklenmemişlerdi. Pisa'nın Campo Santo'su da öyle. San Marco Manastırı'nın avlusu da öyle. Oysa ben güllerle dolmuş olsun isterdim. Ama Roma'da Montepincio'yu en güzel mevsiminde gördüm. Dayanılmaz öğle sonlarında orada serinlemeye gelirlerdi. Yakınında kalıyordum. Her gün dolaşırdım orada. Hastaydım. Hiçbir şey düşünemezdim. Doğa içime işlerdi. Bir sinir bulanıklığının yardımıyla bazı bedenimde sinir duymaz olurdum. Daha ötelere uzanırdı. Kimi zaman da şehvetle şeker gibi gözenekli olurdu, erirdim. Beni yorup bitiren Roma, oturduğum taş kanepeden görünmez olurdu. Borghese, bahçeleri görünürdü. Aşağısı en yüksek çamların biraz uzak tepelerini ayaklarımın düzeyine getirirdi. Ey setler, uzamın fırladığı setler. Ey setler, uzamın fırladığı setler. Ey hava yolculuğu. Geceleri Farnes bahçelerinde dolaşmak isterdim ama bırakmazlar içeriye. O gizlenmiş yıkıntılar üzerinde hayranlık verici bitkiler.